Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 9. Ayrım. Uluslararası bağlamda şiddet. Daha önce az gelişmiş bölgelerde siyasi liderin halkını savaşmaya, sömürgeciliğe karşı savaşmaya, yoksulluğa ve az gelişmişliğe karşı savaşmaya ve kısır geleneklere karşı savaşmaya çağırdığını birçok kez belirtmiştik. Konuşmalarında kullandığı sözcükler bir komutanın sözcükleridir. Kitle hareketi, köylü cephesi, cahilliğe karşı savaş, yaşadığımız yenilgiler, kazanılan zaferler. Genç bağımsız ulus ilk yıllarda bir savaş ortamında gelişir. Çünkü az gelişmiş ülkenin siyasi lideri, ülkesinin aşması gereken büyük mesafeye korkuyla bakar. Halka şöyle der: "Kuşağımızı sarıp işe koyulalım." Bir tür yaratıcı çılgınlık büyüsüne kapılmış halk da kendisini dev ve ayrımsız bir çaba içine sokar. Program yalnızca bataklıktan çıkmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda eldeki bütün araçları kullanarak diğer ulusların düzeyine çıkmaktır. Avrupa uluslarının ulaştığı gelişme aşamasına kendilerinin de ulaşması gerektiğini düşünürler. Bu yüzden derler, aynı düzeye çıkabileceğimizi kendimize ve tüm dünyaya kanıtlayalım. Az gelişmiş ülkelerin evrim sorununu bu şekilde görmek bize ne doğru ne de mantıklı geliyor. Avrupa devletleri ulusal birliğe, ulusal orta sınıflar zenginliğin büyük kısmını ellerinde topladıkları zaman ulaştı. Dükkan sahipleri ve zanaatkarlar, memurlar ve bankacılar finans, ticaret ve bilimi ulusal bir çerçevede tek eline aldı. Orta sınıf bütün sınıfların en dinamiği ve başarılısıydı. İktidara gelmesi bazı çok önemli kurguları üstlenmesini sağladı. Sanayileşme, kitle iletişim araçlarının geliştirilmesi ve çok geçmeden deniz aşırı bölgelerde yer arama. Avrupa'da bazı küçük ayrımlar dışında, örneğin İngiltere biraz daha ilerideydi, ulusal birliği sağladıkları sırada devletler ekonomik açıdan az çok aynı düzeydeydi. Gelişme özellikleri sayesinde diğer uluslara saygı göstermeyen tek bir ulus yoktu. Bugün az gelişmiş bölgelerde ulusal bağımsızlık ve ulusal duygunun gelişmesi tamamen yeni özellikler gösteriyor. Bu bölgelerde bazı göstermelik gelişmeler dışında farklı ülkelerde aynı altyapı yokluğu görülüyor. Halk kitlelerinin aynı yoksulluğa karşı mücadelesi, aynı hareketlerle uğraşmaları ve aynı büzüşmüş karınları açlık coğrafyası denilen yeri belirlerler. Burası az gelişmiş dünyadır. Yoksulluğuyla insanlık dışı bir dünya. Fakat aynı zamanda doktorsuz, mühendissiz ve yöneticisiz bir dünya. Bu dünyanın karşısında Avrupa ulusları sere serpe uzanmış, refah içinde yüzmektedir. Avrupa'nın bu refahı utanç verici bir şeydir. Çünkü kölelik üzerine kurulmuştur. Kölelerin kanlarıyla beslenir ve az gelişmiş dünyanın toprağından kaynaklanır. Avrupa'nın refahı ve gelişmesi, zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sarı ırkın ölü bedenleri ve terleriyle inşa edilmiştir. Bunu artık önemsemeye karar verdik. Bir sömürgenin bağımsızlık iddialarıyla utanan sömürgeci bir ülke ulusalcı liderlere "Bağımsızlık istiyorsunuz" demek, "Alın öyleyse ve orta çağa geri dönün" dediği zaman, bağımsızlığına yeni kavuşmuş halk bu meydan okuyuşu kabul etme eğilimindedir. Aslında sömürgecilik sermayesini ve teknisyenlerini geri çeker ve genç devletin çevresinde ekonomik baskı aygıtı kurar. Dipnot. Bugünkü uluslararası bağlamda kapitalizm, Afrika ya da Asya sömürgelerine karşı yalnızca ekonomik abluka uygulamaz. Castro karşıtı operasyonlarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, insanın özgürlüğe yönelik uzun yürüyüş tarihinde yeni bir bölüm açıyor. Birleşmiş Milletler'de oy hakkı olan yeni bağımsız olmuş devletlerden oluşan Latin Amerika, Afrika için örnek oluşturmalıdır. Bu eski sömürgeler kurtuluşlarından bu yana Batı kapitalizmin terörüne maruz kalmışlardır. Afrika'nın kurtuluşu ve bilincin artması, Latin Amerika halklarının birbirlerinin yerini alan benzer eski diktatörlükleri yıkmalarını mümkün kıldı. Castro, Küba'da iktidara geldi ve iktidarı halka verdi. Bu karşı çıkışı, Yankeler ulusal bir musibet olarak gördüler. ABD şimdi karşı devrimci tugaylar kuruyor, geçici hükümetler kuruyor, şeker kamışı ürününü yakıyor ve genel olarak Küba halkını acımasızca yok etmeye kararlı. Fakat bu pek kolay olmayacak. Küba halkı acı çekecek fakat zafere ulaşacak. Brezilya Devlet Başkanı Jânio Quadros tarihsel dönem taşıyan bir konuşmasında ülkesinin Küba devrimini bütün yollarla koruyacağını belirtti. Belki ABD bile halkların iradesiyle karşılaştığı zaman geri çekilmek zorunda kalacak. O gün geldiğinde bayraklarımızı asacağız çünkü o gün tüm insanlığın kurtuluş günü olacak. Her şey söylendiği ve yapıldığı zaman tüm dünyada, Orta Doğu'daki petrol kuyularında, Peru ya da Kongo'daki madenlerde, United Fruit ya da Princeton plantasyonlarında yalnızca kölelerle güvence altına alınan çok güçlü dolar, bu kölelerin yarattığı güçle egemen olmaktan çıkacak. Dipnot bitti. Bağımsızlık ideali bağımsızlık lanetine dönüşür ve sömürgeci güç sınırsız baskı kaynaklarıyla genç ulusu geri çekilmeye mahkum eder. Sömürgeci güç şöyle der: demek bağımsızlık istiyorsunuz. Alın size bağımsızlık. Açlıktan ölün. Ulusalcı liderlerin halklarına dönüp dev bir çaba içine girmelerini istemekten başka seçeneği kalmamıştır. Bu açlık çeken insanlara kemer sıkma rejimi dayatılmıştır. Güçsüz kaslarında çok büyük bir çalışma istenmektedir. Otarşik bir rejim kurulur ve her devlet elindeki azıcık kaynakla ulusun büyük açlık ve yoksulluğuna çözüm bulmaya çalışır. Kuşkuyla bakan ve şişinen Avrupa'nın önünde tükenene dek çalışan bir halkın harekete geçtiğini görürüz. Üçüncü dünyadaki diğer ülkeler bu sınavdan geçmeyi reddeder ve eski garantör gücün koşullarını kabul eder. Bu ülkeler anlaşmaları tamamlayıp garanti vermek için stratejik konumlarını, onlara iki blok arasındaki mücadelede ayrıcalık kazandıran bir konum, kullanırlar. Eskiden egemen olunan ülke, ekonomik açıdan bağımsız ülke haline gelir. Bozulmadan kalan ve bazen sömürgeci ticaret kanallarını daha da güçlendiren eski sömürge güçleri, bağımsız ulusun bütçesini küçük girdilerle kabul eder. Sömürge ülkelerin bağımsızlığının dünyanın önüne önemli bir soru çıkardığını görürüz. Çünkü sömürge ülkelerin ulusal kurtuluşu onların gerçek ekonomik durumlarının önündeki perdeyi kaldırır ve daha da dayanıksız görünmelerine neden olur. Sömürgecilikle anti-sömürgecilik arasında görünen, aslında sosyalizmle kapitalizm arasında olan temel düello şimdiden öneminden biraz yitirmiştir. Bugün için önemli olan zenginliğin yeniden dağıtılma gereğidir. İnsanlık ya bu soruya yanıt verecek ya da paramparça olacaktır. Dünyanın, özellikle üçüncü dünyanın kapitalist ve sosyalist sistemler arasında seçim yapma zamanının geldiği düşünülüyor genel olarak. İki sistem arasında var olan şiddetli rekabeti ulusal kurtuluş mücadelelerinin zaferi için kullanmış olan az gelişmiş ülkeler bu rekabette bir unsur olmayı reddetmeliler. Üçüncü dünya kendisini onu aşan değerlerle tanımlamakla yetinmemeli. Tam tersine az gelişmiş ülkeler kendi değerlerini, kendilerine özgü yöntem ve stili bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Önümüzdeki somut sorun sosyalizmle kapitalizm arasında seçim yapma sorunu değildir. Kapitalist sistemin ne ülkemizdeki işimizi ne de dünyadaki görevimizi yapmamız için bizi özgür bırakmayacağını biliyoruz elbette. Kapitalist sömürü ve karteller, tekeller az gelişmiş ülkelerin düşmanlarıdır. Öte yandan sosyalist bir rejim, bir bütün olarak halka yönelmiş ve mülklerin içinde insanın en değerli mülk olduğu ilkesine dayanan bir rejim, daha hızlı ve daha uyumlu bir şekilde ilerlememize olanak sağlar ve bütün ekonomik ve siyasal gücün ulusa aşağılama ve nefretle bakan birkaç kişinin elinde olduğu bu karikatür toplumu böylece olanaksızlaştırır. Fakat bu rejimin her an bu ilkelere saygı duyabileceğimiz kadar iyi çalışması için insan girdisinden daha fazla şeye gereksinimimiz var. Bazı az gelişmiş ülkeler bu şekilde çok büyük bir enerji tüketiyorlar. Erkekler ve kadınlar, gençler ve yaşlılar aslında zoraki olan çalışmayı coşkuyla üstleniyor ve kendilerini ulusun köleleri olarak ilan ediyorlar. Kendini adamak ve ortak çıkara dahil olmayan her düşüncenin kınanması, insanın yüreğini rahatlatan, insanlığın yazgısında güven tazeleyen ve birçok gözlemciyi silahlarından arındıran bir ulusal ahlak yaratır. Fakat böyle bir çabanın aynı hızla uzun süre sürdürülebileceğine inanamayız. Bu genç ülkeler eski sömürge ülkelerin koşulsuz geri çekilişinden sonra meydan okumayı kabul etmişlerdir. Ülke kendisini yeni yöneticilerin elinde bulur. Fakat her şeyin reform gerektirdiği ve her şeyin yeni baştan düşünülmesi gerektiği bir gerçektir. Gerçekte sömürge sistemi yalnızca bazı zenginlik biçimleri ve bazı kaynaklarla, özellikle sanayilerini destekleyen kaynaklarla ilgiliydi. Şimdiye kadar toprak ya da mineral kaynakların zenginliğini belirlemek için hiçbir ciddi çabada bulunulmamıştır. Bu yüzden genç bağımsız ulus kendisini sömürge rejiminin yarattığı ekonomik kanalları kullanmak zorunda hisseder. Diğer ülkelere ve bazı bölgelere dış satım yapabilir fakat ihracatının temeli tümden değişmemiştir. Sömürge rejimi bazı kanallar sağlamıştır. Bu kanallar korunmazsa ekonomi çökebilir. Belki de her şeye en başından başlamak gerekiyor. Yalnızca gittiği yerleri değil, ülkenin ihracatının niteliğini değiştirmek, toprağı, mineral kaynakları, nehirleri ve neden olmasın güneşin üretkenliğini yeniden ele almak. Şimdi bütün bunları yapabilmek için insan istihdamının dışında başka şeyler de gerekiyor. Her tür sermaye, teknisyenler, mühendisler, kalifiye elemanlar ve benzeri. Dürüst olalım. Liderlerin az gelişmiş halklara yaptığı büyük çaba çağrısının istenen sonuçları doğuracağına inanmıyoruz. Çalışma koşulları değiştirilmezse, emperyalist güçlerce hayvan düzeyine indirgenen bu dünyanın insanlaştırılması yüzyıllar gerekecektir. Dipnot. Büyük bir Avrupa sömürgeciliğinden yarar sağlayan bazı ülkeler, bağımsızlıklarına evler ve geniş sokaklarla kavuştular. Bunlar yoksul, açlık çeken, hinterland'ı unutma eğilimindedirler. Kaderin ironisiyle bir tür işbirlikçi, suskunlukla şehirlerinin bağımsızlıkla birlikte çağdaş olduğu izlenimini verirler. Doğrusu bu koşulları kabul etmek zorunda değiliz. Batı ülkelerinin bizi mahkum etmek istediği koşulları reddetmeliyiz. Sömürgecilik ve emperyalizm, bayraklarıyla polislerini topraklarımızdan çektiği zaman bizimle tüm ilişkilerini kesmiş olmaz. Kapitalistler yüzyıllardır az gelişmiş dünyaya savaş suçluları gibi davrandılar. Sürgünler, katliamlar, zorla çalıştırmalar ve kölelik kapitalizmin zenginliğini altın ya da maden rezervlerini artırmak ve iktidarını kurmak için kullandığı temel yöntemlerdir. Daha kısa bir süre önce Nazizm tüm Avrupa'yı bir sömürgeye dönüştürdü. Birçok Avrupa ulusunun hükümetleri tazminat istediler ve onlardan çalınan zenginliğin geri verilmesini talep ettiler. Kültür hazineleri, resimler, heykeller ve vitraylar sahiplerine geri verildi. 1945 Zafer Günü'nde Avrupalıların ağızlarında tek bir slogan vardı. Almanya yaptıklarının bedelini ödeyecek. Eismann duruşmasının açılışında Herr Adenauer, Alman halkı adına Yahudi halklarından bir kez daha özür diledi. Herr Adenauer, İsrail devletine Nazilerin suçlarının tazminatı olarak büyük miktarda para ödenmesi konusunda bir kez daha halkına söz verdi. Dipnot. Almanya'nın bütün tazminatları ödemediği bir gerçek. Yenik bir devlete yüklenen tazminatlar ondan tam olarak istenmedi. Çünkü zarar gören ülkeler Almanya'yı antikomünist savunma sistemlerine dahil etmişlerdi. Aynı düşünce eski sömürgelerinden Batı sistemine girmelerini değilse bile en azından askeri üslerini ve yerleşme bölgelerini elde etmeye çalışan sömürgeci ülkelerin sürekli güdülerinden biriydi. Öte yandan NATO stratejisi adına taleplerini unutmaya ve hür dünyayı korumaya oy birliğiyle karar verdiler. Almanya'ya dolar ve makinalar aktı. Bir kez daha ayaklarının üstünde duran güçlü Almanya, Batı kampı için gerekliydi. Kızıl sürelere karşı ilk siper olabilecek, refah içinde ve yeniden inşa edilmiş bir Almanya'nın varlığı, sözde hür Avrupa'nın çıkarınaydı. Almanya, Avrupa krizinden hayranlık duyulacak şekilde yararlandı. Aynı zamanda ABD ve diğer Avrupa devletleri de dün ayaklarının altında duran, bugünse ekonomik alanda kıyasıya bir rekabetin içinde olan bu Almanya ile karşılaştıkları zaman yerinde bir üzüntü duyuyorlar. Dipnot bitti. Aynı şekilde emperyalist devletlerin topraklarımızdan askeri birliklerini ve işlevi ülkenin zenginliğini keşfetmek, çıkarmak ve ana vatanlara göndermek olan yönetsel hizmetleri geri çekmekle yetinirlerse büyük bir hata yaparak görülmemiş bir adaletsizlik suçu işleyeceklerini de söyleyebiliriz. Ahlaki ulusal bağımsızlık tazminatıyla gözlerimiz kör olmadı. Karnımızı da doyurmuyor. Emperyalist ülkelerin zenginliği aynı zamanda bizim de zenginliğimiz. Evrensel düzlemde bu düşünceye Batı sanatlarının ya da tekniklerinin bizi etkilediğini göstermez. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü Avrupa çok somut bir şekilde sömürge ülkelerin, Latin Amerika, Çin ve Afrika'nın altın ve ham maddelerini haddinden fazla kendisine çekmiştir. Onların gözlerinin önünde Avrupa bugün zenginlik kulesini kuruyor. Bütün bu kıtalardan Avrupa'ya yüzyıllardır mücevher, yağ, ipek ve pamuk, odun ve egzotik ürünler akıyor. Avrupa kelimenin tam anlamıyla 3. dünyanın yarattığı bir şeydir. Onu boğan zenginlik az gelişmiş ülkelerden çalınan zenginliktir. Hollanda'nın limanları, Bordeaux ve Liverpool dokları zenci köle ticaretinde uzmanlaşmışlardı ve ünlerini milyonlarca köleye borçluydu. Bu yüzden bir Avrupa devlet başkanının elini vicdanına koyarak yoksul az gelişmiş halkların yardımına koşması gerektiğini söylediği zaman bu yüce gönüllülükle sarsılmıyoruz. Tam tersine kendi kendimize bu bize ödenmesi gereken bir tazminat yalnızca diyoruz. Bir yardımsever programı şeklinde az gelişmiş ülkelere yardımı da kabul etmeyeceğiz. Bu yardım çifte bilinçlenme yaratmalıdır. Sömürge halkların bunun onların görevi olduğunu kavraması ve kapitalist güçlerin bunun bizim ödememiz gereken bir bedel olduğunu kavramaları. Dipnot. Avrupa'da sosyalizmin inşasıyla 3. dünya ile ilişkilerimiz arasında radikal bir ayrım yapmak, parantez, sanki ilişkilerimiz dışsal ilişkilermiş gibi, parantez kapandı, bilerek ya da bilmeyerek sömürge mirasının dağıtımını az gelişmiş ülkelerin kurtuluşunun önüne koymaktır. Bu emperyalist soygunun meyveleri üzerine lüks bir sosyalizm inşa etmeyi istemektir. Sanki yağma az çok eşit olarak dağıtılmış, hatta yoksullara yardım biçiminde daha fazlası verilmiş gibi. Çünkü bu yağmanın onlardan çalındığı unutulmuştur. Marcel Peugeot, Tout de Faux de Gaulle, Thames, Modernis, No 175-6, Ekim-Kasım 1960. Dipnot bitti. Çünkü kapitalist ülkeler aptallık ederek, parantez içinde, minnet yoksunluğundan dolayı değil, bedel ödemeyi kabul etmezlerse, o halde sistemimizin şaşmaz diyalektiği onları boğacaktır. Genç ulusların bu kadar özel sermayeyi kendisine çekmeyeceği bir gerçektir. Tekerlerin bu rezervini açıklayan ve meşru kılan birçok neden vardır. Kapitalistler hükümetlerinin sömürgesizleştirmeye hazırlandığını öğrenir öğrenmez ve kuşkusuz bunu ilk öğrenenler onlardır, söz konusu sömürgeden tüm sermayelerini çekme işini hızlandırırlar. Sermayenin geri çekilmesi sömürgesizleştirmenin en sürekli olgularından biridir. Özel şirketlerin bağımsız ülkelere yatırım yapması söz konusu olduğu zaman pratikte kabul edilemez ya da gerçekleşemez koşullar öne sürerler. Kârın hemen geri dönmesi ilkesine sadık kalan kapitalistler, bütün uzun vadeli yatırımlarda kılı kırk yararlar. Yeni hükümeti oluşturan genç ekiplerin ilerici planlama programlarına boyun eğmezler ve çoğunlukla düşmanca tavır takınırlar. Genç devletlere borç vermeyi isteyerek kabul ederler. Fakat ancak bu paranın bitmiş ürünler ve makine alımında kullanılması koşuluyla. Böylece ana vatandaki fabrikalar çalışmaya devam edecektir. Aslında Batı, finans gruplarının temkinliliği risk altına girmekten korkmalarıyla açıklanabilir. Aynı zamanda siyasal istikrar ve olumlu bir toplumsal ortam da talep ederler. Fakat bu talepler bağımsızlıktan hemen sonra nüfusun korkunç durumu dikkate alındığında olanaksızdır. Bu yüzden eski sömürgenin veremeyeceği garantileri boşuna arayan finans grupları, genç devletin askeri ya da ekonomik paktlara girmesini ya da garnizonların ülkede kalmasını ısrarla isterler. Özel şirketler çıkarlarının korunmasını güvence altına almak amacıyla kendi hükümetlerine en azından bu ülkelerde askeri üsler kurmaları için baskı yaparlar. Bu şirketler son çare olarak da hükümetlerinden falanca az gelişmiş bölgede yapmaya karar verdikleri yatırımları garantiye almasını isterler. Tröst ve tekellerin talep ettiği koşulları yerine getirebilecek çok az ülke vardır. Bu yüzden güvenli bir çıkış bulamayan sermaye Avrupa'da bloke olmuş halde kalır ve dondurulur. Kapitalistler kendi ülkelerine yatırım yapmayı kabul etmedikleri için daha da atıl bir hale gelir. Bu durumda kârlar çok az olur ve hazine denetimi en cesur insanlarda bile umutsuzluk yaratır. Uzun vadede durum tam anlamıyla felakettir. Sermayenin dolaşımı artık durmuş ya da önemli ölçüde azalmıştır. Askeri bütçelerin yuttuğu dev yatırımlara karşın uluslararası kapitalizm çok zor durumdadır. Fakat başka bir tehlike daha var. Üçüncü dünya, Batı uluslarının bencilliği ve kötülüğüyle bir yana bırakılıp, regresyona ya da en azından ekonomik durgunluğa mahkum edildikçe, az gelişmiş halklar da kendi evrimlerini kolektif bir otarşi içinde sürdürmeye karar vereceklerdir. Bu yüzden Batı sanayileri çok geçmeden deniz aşırı pazarlardan yoksun kalacaktır. Makinelerin ürünleri depolarda yığılacak ve tröstlerle finans grupları arasında amansız bir mücadele Avrupa pazarını saracaktır. Fabrikaların kapanması, işsizlik ve işten çıkarmalar Avrupa işçi sınıfını kapitalist rejime karşı açık bir mücadele vermeye zorlayacaktır. O zaman tekeller gerçek çıkarlarının az gelişmiş ülkelere yardım, çok fazla koşul içermeyen yardım vermede yattığını kavrayacaklardır. Üçüncü dünyanın genç ulusları kapitalist ülkelere özenmeye çalışmakla yanlış yapıyorlar. Biz bakış açımızın haklılığıyla güçlüyüz. Tam tersine kapitalist ülkelere çağımızın temel sorununun sosyalist rejimle onların arasındaki mücadele olmadığını vurgulamak ve anlatmak zorundayız. Soğuk savaş sona ermelidir. Çünkü bizi hiçbir yere götürmez. Nükleer savaş planları durdurulmalı, az gelişmiş bölgelere büyük ölçekli yatırımlar ve teknik yardım verilmelidir. Dünyanın yazgısı bu soruya verilen yanıta bağlıdır. Dahası, kapitalist rejim, sosyalist rejimin yardımını açlık çeken renkli derili insanların karşısında Avrupa'nın yazgısı üzerine koymaya da çalışmamalıdır. Albay Gagarin'in kullanılması, General de Gaulle'ü memnun etmişe benziyor. Çünkü bu Avrupa'yı onurlandıran bir zafer değil mi? Kapitalist ülkelerin devlet adamları bir süredir Sovyetler Birliği'ne karşı kuşkulu bir tavır aldılar. Sosyalist rejimi devirmek için bütün güçlerini birleştirdikten sonra şimdi bu rejimi hesaba katmaları gerektiğini kavruyorlar. Bu yüzden olabildiğince sevimli gözüküyor, yapabilecekleri her türlü gelişmeyi yapıyor ve Sovyet halkına sürekli Avrupa'ya dahil olduklarını anımsatıyorlar. Bütün Avrupa'yı yutmak üzere ayağa kalkan bir üçüncü dünya tehdidini savurarak insanlığı mutluluğa doğru götürmeyi planlayan ilerici güçleri bölmeye başaramayacaklar. Üçüncü dünya tüm Avrupa'ya karşı büyük bir açlık, Haçlı Seferi düzenleme niyetinde değildir. Kendisini yüzyıllardır kölelik altında tutanlardan beklediği şey, insanlığın ilerlemesine yardım etmeleri ve insanı her yerde muzaffer kılmalarıdır. Fakat bunun Avrupa hükümetlerinin işbirliği ve iyi niyetiyle gerçekleşeceğine inanacak kadar naif olmadığımız açık. Dünyaya insanlığı yeniden kazandırmaktan ibaret olan bu büyük görev, Avrupa halklarının tam desteğiyle gerçekleşecektir. Avrupa halkları geçmişte efendilerin saflarında olduklarını kavramalıdır. Bu görevin gerçekleşmesi için Avrupa halkları önce uyanıp kendilerini sarsmaya, beyinlerini kullanmaya ve aptalca uyuyan güzel oyunu oynamaktan vazgeçmeye karar vermelidir. 9. ayrımın sonu. Sayfa 83. Devamı 10. ayrımda.